Radyo Doktoru. Hepiniz hoş geldiniz Radyo Doktoru'na. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Radyo Doktoru'nda yine hayatınıza dokunmaya geldik. Bize ulaşmak isterseniz telefonla çift 09312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlardan, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden, sosyal medyada Radyo Doktoru hesaplarının hepsinden, Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve mobil uygulamamız TRT TV'den bize ulaşabilirsiniz. Bugün ne konuşacağız? Bugün konuşacak çok güzel konularımız var. En önemli aslında konulardan birisi gastronomi konuşacağız bugün. Şimdi gastronomi deyince yemek geliyor akla. Önce yemek geliyor ama değil. Biz sindirim sistemimizi, öncelikle midemizi bugün ele alacağız. Bununla ilgili canlı yayın konuğumuz var. Gastroenteroloji uzmanımız doçent doktor İsmail Hakkı Kalkan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun. Merhaba.
Mide vücudumuzun en hassas ve en duygusal yerlerinden biri derler.
Doğru. Beynimizin aynası.
Aynası. Zaten bir bağırsaklarımız beynin aynası.
Bir midemiz
beynimizin aynası. O yüzden iyi bakmamız lazım. Şimdi mide deyince en çok konuşulan şey gastrit ve ülser.
Evet.
Bugün aslında öncelikle onları konuşalım istedik. Sonrasında tabii başka soracağım sorular var. Ebru bir sürü soruları olduğunu söyledi az önce. Şunları soralım dedi. Bakalım zamanımız yetecek mi? Ne kadarını öğreneceğiz? Sevgili dostlarımızın da soruları varsa onlar da bize yazarlarsa biz de canlı yayında uzmanımıza sorar. Hemen birebir danışırız ve cevabını alırız. O zaman sen başla Ebru soruya.
Önce acaba gastritle ülser ne, onunla başlayalım istiyorum. Hı hı. Çünkü herkese çıktığınız zaman sokağa herkesin bir gastritim var, ülserim var. O kadar çok duyuyoruz ki. Evet. Bunların hepsi gerçekten gastrit ve ülser mi? Tıbbi olarak nedir bunun tanımı?
Biz kendimiz tanım koymayı da seviyoruz ya.
Tabii.
Yani herkes duyduğu kadarıyla gastrit ya da ülser.
Evet. Gastrit aslında histopatolojik bir tanım. Ülser ise hem endoskopik hem histopatolojik bir tanım. Gastrit midenin inflamasyonu yani iltihabı demek. Biz endoskopide mukozada değişiklikler görünce, hiperemi, ödem benzeri görüntüler görünce direkt gastrit tanısı yazıyoruz endoskopide. Ama gastritin asıl tanısı histopatolojik olarak olmakta. Ülser ise bildiğimiz yara. Midenin mukozasının, duodenum mukozasının üst tabakasının çeşitli faktörlerle zedelenmesi, erozyona uğraması sonucu ortaya çıkan yaralar. Ülserin de yine biyopsi kenarından alırsak madin mi benim mi yani kötü huylu mu iyi huylu mu olduğunu anlıyoruz. Ülser histopatolojik olarak da önümüze gelebilir, patoloji olarak iyi huylu bir ülser denebilir. Ama gastritin tanısını koymak için histopatoloji mutlaka şart.
Bir hasta nasıl şikayetler olur? Neyle gelir bize?
Bizim dispepsi dediğimiz şikayetler daha çok olur. Nedir onlar? Midede yanma, ekşime, şişkinlik, dolgunluk, bazen bulantı. Bunlar olabilir. Karın ağrısı da yapabilir. Hazımsızlık şikayeti yine olabilir. Erken doyma olabilir. Bu şikayetleri görebiliriz. Ülser yine aynen bu şikayetleri yapabilir ama ülser bazen bizim komplikasyonları dediğimiz tablolarla da ortaya çıkabilir. Mesela ülsere bağlı hastada kanamalar gelişebilir. Ülsere bağlı mide çıkım obstrüksiyonları dediğimiz, gastrik outlet obstrüksiyonları dediğimiz mide çıkışında daralmalar olabilir. Mide ile 12 parmak bağırsak arasında bizim pilor kanalı dediğimiz bir kanal var. Bu bölgedeki ülserler özellikle veya 12 parmak bağırsağının tavanındaki ülserlerde darlıklar gelişebilir komplikasyon olarak. Çok çok nadir de olsa artık yeni kuşak mide koruyuculardan sonra çok nadir de görsek midede delinme veya 12 parmak bağırsağında delinme veya arka organlara penetrasyon dediğimiz durumlarda ortaya çıkabilir.
Şimdi peki tetikleyen gıdalar var mı? Yani hani bizim kendi kendimize doktora gitmemizi gerektiren durumu aslında bulmaya çalışıyorum. İşte bir şeyler yedik, ondan sonra gelişti. O zaman mı gidelim? Karnımız ağrıdı ya da böyle hafif yanmamız oldu. Hemen bunu hisseder hissetmez doktora gitmemiz gerekiyor mu?
Yeni gelişen semptomda mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Bu saydığımız şikayetler bir bireyde yeni ortaya çıkmışsa doktora gitmesi fayda var. Özellikle 45 yaşından sonra ile yeni şikayeti çıkan olgularda endoskopi de mutlaka gerekmekte. Alarm semptomlar durumunda nedir alarm semptomlar? Kilo kaybı, hastanın hemoglobin değerlerinde erkekse düşüş, reproduktif dediğimiz üreme çağındaki kadınlarda demir replasman tedavilerinin yanıt alınamaması, herhangi bir kadın doğum hastalığı olmaması durumu. Onun dışında patolojik kilo kaybı dediğimiz 6 aydan fazla %10'dan 6 aydan uzun sürede %10'dan fazla kilo kaybı. Hastanın bunun dışında ailesinde birinci derece akrabalarında mide kanseri olması vesaire durumlarında bizim zaten başta endoskopi yapmamız gerekiyor yaştan bağımsız olarak. Ama bunun dışında yeni başlayan şikayeti olan 45 yaş üstü bireyde biz zaten endoskopi yapıyoruz. Tetikleyen gıdalar dediniz. Aslında reflüyle bile doğru düzgün herhangi bir gıda ilişkisi gösterilebilmiş değil. Şu gıda artırır diyebileceğimiz bir şey yok ama şu bir gerçek. Bu semptomlar bireysellik gösteriyor. Yani sizde kahve dokunabilir, bende alkol dokunabilir. Sizde sigara zaten
her türlü
dokunur. Çikolata onu biliyoruz. Gıda saymıyoruz onu. Mesela çikolata bana sizde reflü yapabilir ama bende yapmaz. Turşu sizde yapabilir, bende yapmaz.
Işte ama ya, kuru soğan, çiğ kuru soğan.
Kimisinde yapar ama herkes de yapmaz. O yüzden o bireyseldir. Kişi kendisi onu fark eder. Zaten hassas birinde, rahatsızlığı olan birinde o sıkıntı yaratacağı için eğer böyle şikayetleri varsa hastalar doktora başvurabilirler.
Peki ilaçlar var mı tetikleyen?
Tabii ki. İlaçlar çok önemli. Gastritten ziyade erozyonlar veya ülserler yapabilen non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar dediğimiz ağrı kesiciler var. Ne yapıyor bunlar? Midenin koruyucu tabakasının için gerekli olan prostaglandin maddesinin sentezini inhibe ediyorlar. Yani baskılıyorlar. Aynı zamanda direkt iritan dediğimiz direkt tahriş edici etkileri de var. Bu sıkıntılar olabilir. Bir de kan sulandırıcı ilaçlarda da benzeri sıkıntılar olabilir. O yüzden bir steroidler de yine aynı sıkıntıyı yaratabilir. Ama bu durumda ne yapmak lazım? Özellikle birden fazla ağrı kesici kullanan veya daha önce ülser kanama hikayesi olan olgularda, bireylerde bu ağrı kesiciler mesela romatoloji hastaları ömür boyu ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyor değil mi? Bu olgularda mutlaka gastrite de neden olan Helicobacter pylori mikrobunu eradike etmek lazım. Yani ortadan kaldırmak lazım. Ve aynı zamanda hasta bu ağrı kesicileri kullandığı müddetçe mutlaka bir mide koruyucu kullanması gerekir.
Bir de bugün aynı zamanda geriatriyi de konuşacağız. Yaşlılıkla ilgili olan durumları da konuşacağız birazdan uzmanımızla. Yeri gelmişken sorayım. Kan sulandırıcıları daha çok belli bir yaşın üzerindekiler
tabii,
daha çok
kullanıyor. Tabii en azından 50 yaş üstü koroner tarafından vesaire.
Düzenli kullanmak zorunda. Peki erozyon yaratıyor midede. Beraberinde bununla ilgili bir koruyucu da kullanması gerekiyor.
Koruyucu kullanması gerekiyor ama orada da şuna dikkat etmek gerekiyor. İlaç etkileşimine dikkat etmek gerekiyor. Mesela bizim clopidogrel dediğimiz kan sulandırıcı ilacımız antergregan diye geçer. Yeni kuşaklardan. Bu clopidogrel mesela proton pompa inhibitörü dediğimiz mide asit pompalarını baskılayan ilaçlarla etkileşime girebiliyor. O yüzden bu ilaçları kullanırken doktorunuz, gastroenterologunuz, aile hekiminiz veya dahiliye uzmanınız mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Ben bu ilacı kullanıyorum diye mide koruyucu yazarken ona göre biz daha az etkileşime giren pantoprazol veya rabeprazol gibi ilaçları yazarız.
Tamam, var yani bunun da bir şeyi var. Onu da öğrenmiş olduk.
Peki Helicobacter pylori'yi hakikaten çok sık duyuyoruz. Şimdi nedir bu?
Şimdi söylerken sen böyle rahat söyledin ama halk arasında helikopter deniyor mu?
Helikopter.
Ben de helikopter varmış diyor.
Aynen öyle deniyor.
Doktor bey benim helikopterim var diyor. Ben diyorum ki iyi kazanıyorsun demek ki yani helikopterim varsa.
İlk kez duydum yalnız.
Çok fazla.
Biz çok görüyoruz.
Çok duyarsınız. Benim etrafımda çok var. Ben de helikopter varmış diyenleri çok duydum.
Aynen.
O yüzden o helikopteri bir anlatalım. Nedir?
Virüs varmış denir bakteri aslında. Şimdi şöyle. Helicobacter pylori aslında bir mikrop. Mide mukozasının üzerinde, mukus tabakasının içerisine yerleşmekte. Kendisi üraz denen bir enzimi sayesinde orada amonyak oluşturmakta. Kendini alkali bir ortam oluşturup mide asidinden korunan bir mikrop. Mide ülserlerinin yaklaşık %80-85'inin 12 parmak bağırsağı ülserlerinde %90-95'inin nedeni.
Çok büyük bir
çok
oran.
Çok yüksek bir oranda. Evet.
Neredeyse tamam.
Bunun dışında gastrit ve ülser yapan aslında çok az neden var. Bir de otoimmün gastritimiz var. Pernisiyoz anemi dediğimiz. O da yine midede asit salgılayan parietal hücrelere karşı oluşan otoimmün bir hastalık. Yine o parietal hücrelerden intrinsic faktör denen B12 vitaminin emilimini sağlayan bir hücre, o hücreden B12 vitamini intrinsic faktör sonunda B12'nin emilimini sağlayan bir madde. Bunun yapımı da bozulup B12 eksikliği geliştirebiliyor. Ama daha çok neden dediğimiz gibi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ülser yaptığı zaman mutlaka Helicobacter pylori'yi eradike etmemiz lazım. Eğer siz Helicobacter pylori'yi eradike etmek ne demek? Yani mikrobu öldürmek, ortadan kaldırmak. Eğer bunu yapmazsanız mutlaka o ülser tekrarlıyor. Yani 12 parmak bağırsağında ve midedeki ülser mutlaka daha sonrasında tekrarlıyor. O yüzden biz ülser gördüğümüz duodenum ülser veya gastrik ülser, 12 parmak bağırsağı ülseri veya mide ülseri gördüğümüz zaman Vaka Helicobacter pylori de varsa Helicobacter pylori eredik ediyoruz.
Tabii. Peki nasıl bunun tanısını, yani bu Helicobacter pylori'nin olup olmadığını nasıl anlıyoruz?
Şimdi demin saymıştım, alarm semptomu olan bireylerde zaten endoskopi yapıyoruz veya 45 yaş üstünde hasta dispeptik yakınmalarla hazımsızlık, şişkinlik, ağrı, yanma şikayetleriyle geldiyse zaten endoskopi yapıyoruz. Ve endoskopide biz bir hızlı üreaz testimiz vardır. Mideden parçayı alırsınız. İçinde üreaz olan bir kit vardır. Ona koyar, renk değişikliğini görür. Ve o midede üreaz enzeminin varlığını gösterirseniz ortamda Helicobacter pylori olduğunu anlıyorsunuz. Birinci yöntem bu. İkincisi direkt histopatolojik incelemedir. Yani biyopsi alırız. Yani diğer parçayı atarsınız gider ama histopatolojik inceleme patoloğun önüne gider. Patolog orada hem gastritin şiddetine bakar hem de Helicobacter pylori var olup olmadığını anlar. Biz ne yapıyoruz? Biz girip endoskopi yapmışsak mutlaka histopatolojik incelemeyi yapıyoruz. Çünkü Helicobacter pylori'nin eredik edilmesinde endikasyonlardan biri de ciddi gastrit varlığı veya atrofi dediğimiz mide mukozasının incelmesi durumudur. Bu yüzden biz rutin endoskopi yapınca Helicobacter pylori varlığıyla beraber ciddi bir gastrit tablosu veya atrofi var mı diye de mutlaka biyopsi alıyoruz. Atrofiyi gözle tanıyabilir miyiz? Hani endoskopik görüntü olarak tanıyabilir miyiz derseniz duyarlılığı düşük, yani %30-40. O yüzden gözle bakıp bunda atrofi var veya yok demek doğru değil. Ben o yüzden kendi rutin klinik pratiğimde mutlaka endoskopi yapıyorken hastadan biyopsiler alıp o histopatolojik değerlendirmesini görmek istiyorum.
Peki endoskopi yapmadan Helicobacter pylori'nin tanısını koyabileceğimiz testler
var mı? Alarm semptomu olmayan, 45 yaş üstü olmayan hastalar için de bizim üre nefes testimiz, Gaita'da Helicobacter pylori antijen testlerimiz var. Gaita'da Helicobacter pylori antijen testi kalibrasyon gerektiren ve operatör bağımlı, yani işlemi yapan bağımlı olduğu için mutlaka iyi kalibre edilmiş cihazlarla bakılması gereken bir şey. Diğer dediğimiz üre nefes testi daha kolay. 13 karbon işaretli tabletlerimiz var. Bunu hasta yutuyor, ilaç yutar gibi. Sonrasında midede bakterinin üreazıyla bu parçalanıp karbon işaretli olduğu için de nefeste karbondioksit çıkarken 13 işaretli karbonu test edebiliyoruz. Çok oldukça kolay, pratik bir test. Duyarlılığı da çok yüksek, %95'ler düzeyinde duyarlılığı var.
Peki tedavisi?
Tedavisi Helicobacter pylori'nin, şimdi herkesi tedavi edelim. Bir kere Helicobacter pylori'de bir de öyle bir şey var. Toplumda çok korkutucu bir şey. Yani bize hastalar bende kanser mikrobu varmış diye geliyor. Mesela bende midemde mikrop varmış, gitmiyor, ne yapayım? Tedavi de almış, geçmiyor, çok korkuyor. Herkese eradik edelim mi? Herkese bu tedaviyi uygulayalım. Bir kere onu irdelemek lazım. Bir kere duodenum ülseri veya gastrit ülseri olanlarda ne demiştik? Tekrarı önlemek için mutlaka vermemiz gerekiyor. Ama bunun dışında atrofi demin söylemiştik, mide mukozasının incelmesi ki bu da Helicobacter pylori'ye bağlı gelişen bir şey. Atrofi ve intestinal metaplazi dediğimiz şeyler. İntestinal metaplaziyi de daha sonra konuşuruz, bu ikisinin takibini de konuşuruz. Bunun dışında ciddi gastriti olanlar, ciddi gastrit yine histopatoloğun yapacağı atrofi intestinal metaplazi dediğimiz mide mukozasının ince bağırsak mukozası şekline dönüşmesi durumu. Bunların ciddiyetine göre belirlenen bir şey. Bunun dışında eğer birinci derece akrabanızda mide kanseri varsa, bunun dışında mide kanseri nedeniyle bir endoskopik veya cerrahi operasyon geçirdiniz ve geride kalan mide dokusunda tekrar Helicobacter pylori tespit edildiyse bu durumlarda Helicobacter pylori'yi mutlaka eradik etmemiz lazım, ortadan kaldırmamız lazım. Ama bunun dışında rutinde aslında Helicobacter pylori eradikasyonu şart değil. Çünkü toplumda %75, %80 sıklığında görülen bir mikrop, gelişmekte olan ülkelerde bizim ülkemizde olduğu gibi %75'ler düzeyinde. Amerika'da vesaire %30, batılı ülkelerde %25-30 düzeyinde görülen fekal oral yol dediğimiz ağızdan bulaşla, elle ağızla bulaşan bir hastalık aslında. Yani masaya dokundunuz, elinizi yıkamayı unuttunuz, elinize ağzınıza değdiniz, bu mikrobu vücudunuza sokmuş olabilirsiniz. Evet. O yüzden oldukça sık bir mikrop. Herkese vermeye gerek yok bu eradikasyon tedavisi. Mutlaka eradikasyon endikasyonlarını bilmek lazım. Ama kılavuzlar şunu da söyler. Eğer hastanın endişesi var ve ben tedavi olmak istiyorum diyorsa, neticede alacağı ilaçların da yan etkileri olabilir. Antibiyotik alacak, proton pompa inhibitörü alacak. Ama hasta ben bu tedaviyi almak istiyorum diyor ve bir endişesi varsa o zaman da tedavi vermek gerekir.
Peki ben ilaç jenetikisiyle konuşmak istiyorum. Böyle o kadar yaygın kullanılıyor ki, hani bizim proton pompa inhibitör dediğimiz dinleyenlerimiz şey diyebilirler daha çok. Sabah kahvaltıdan yarım saat önce aç olarak aldıkları bir ilaç vardır. Hani hep kullanım şeklinden tanırlar. Evet. Peki bu ilaçların yan etkileri var mı?
Şimdi
kullanım oranı o kadar fazla ki.
Bunlar neticede kimyasal maddeler. İlaçlar masumdur diyemeyiz. %100 masum hiçbir ilaç yoktur. Şimdi ilaçlar, bu ilaçlarla ilgili şunu söyleyebiliriz. Uzun dönem kullanımda bazı yan etkiler var. Evet ama uzun dönem kullanım gastrit için veya ülser için gerekli mi diye soracak olursanız aslında ülser tedavisi 8-12 haftada biten bir şey. Eğer hasta bu ilacı şikayetleri tekrarladığı müddetçe 2 hafta aralıklı intermittan aralıklı tedavi şeklinde kullanırsa herhangi bir sıkıntı olmaz. Çok uzun süre kullanımı biz reflüde veriyoruz mesela. Reflüde gastroözofageal reflü hastalığı olan yani mide içeriğinin, mide asidinin yukarıya çıktığı hastalarda haftada 2 veya daha fazla klinik tanısı da odur. Ve hastayı rahatsız ediyorsa bu durumda biz proton pompa inhibitörlerini kullanıyoruz. Eğer yemek borusunda bu reflüye bağlı tahriş de gelişmişse evre B ve üzeri dediğimiz bizim özofajite yani reflünün yarattığı özofagustaki yemek borusundaki hasarı evreleriz. Bu ileri evrelerde hastalar bazen ömür boyu mide koruyucu kullanmak zorunda kalabilirler. Bu olgularda yine yapılmış bir sürü meta analiz yani bir sürü çalışmanın ortaya döküldüğü analizler var. Bazı risk artışları gözlenmekte ama çok anlamlı risk artışları aslında yok. Mesela sizde hiçbir ilaç kullanmadan osteoporoz gelişme riski 1 ise yani kemik erimesi gelişmesi riski veya kırık gelişmesi riski bu proton pompa inhibitörlerini alanlarda 1.3 kat artmış. Bu gösterilmiş ama bu kadarcık bir artış. Hani 1.1 kat veya 1.3 kat popülasyon geniş olduğu için çalışma popülasyonları o yüzden anlamlı sonuçlar şeklinde belirtilmiş. Bunun dışında ne var? Sirozlu hastalar için önemli bir durum var. Sirozlu hastaların biliyorsunuz karnında bazen su toplaması, asit dediğimiz su toplaması olabiliyor. Bu olgularda bu asit sıvısının peritoniti yani iltihabı durumu söz konusu olur. Karın zarı iltihabı gelişme riski artabilir. Onun dışında bakteriyel aşırı çoğalma dediğimiz çünkü mide asidi neticede flora için koruyucu bir şey. Bunun ortadan kalkması bazen yine bakteriyel aşırı çoğalma dediğimiz duruma neden olabiliyor. Beklediğimiz risk artışları bunlar. Herkesin kafasındaki soru işareti belki bu ilaçlar kanser yapıyor evet. mu? Kanser yaptığına dair herhangi bir kanıt şu an için yok. Mide asidinin baskılanmasına bağlı evet nöroendokrin hücre hiperplasisi yapar. Yani bizim enterokromafin benzeri hücre dediğimiz hücreler karsinoid tümörün öncülleridir. Yani midedeki nöroendokrin tümör dediğimiz tümörün. Ama bugüne kadar nöroendokrin hücre hiperplasisi yaptığına dair bulgu varsa da kanser yaptığına dair herhangi bir bulgu gösterilebilmiş değil. Ne karsinoid tümör ne de normal bildiğimiz kanser.
O zaman huzurla kullanabilir hastalarımız eğer reçete edildiyse
doktorun mutlaka kar zarar oranını göz önünde bulunacaktır. Evre B ve yukarısında bir özofajite olan olguda iki seçenek vardır zaten. Ya hasta ömür boyu ilaç kullanmak istemiyorsa oldukça invazif ve girişimsel bir reflü ameliyatına girecektir ki onun da kendine ait riskleri vardır. Ya da bu ilacı ömür boyu kullanacaktır. Aralıklı kullanabilir, on demand dediğimiz gereğinde kullanabilir. Böylece bu sıkıntıları yaşamayabilir.
Peki, son bir soru daha alalım.
Biz midemize farkında olmadan nasıl zarar veriyoruz ve mide sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız?
Mide sağlığımızı korumak için
bunların üzerine bir de onu da konuşalım.
Biz bence en zor soru bu.
En zorunu soralım.
Yalnız Helicobacter pylori edikasyon tedavisiyle ilgili onunla ilgili son bir şey söyleyeyim. Tedavisi evet. nedir? Mide koruyucuyla birlikte antibiyotik kullanımıdır. Burada belki onu yine dinleyicilerimize bir mesaj olarak vermemiz lazım. Eskiden üçlü antibiyotikli paketler vardı. Kullanan hastalarımız mutlaka bilirler.
A1 antibiyotik.
İki antibiyotik artı mide koruyucu vardı yanında. İki antibiyotiğimiz vardı ama o antibiyotiklere o kadar bilinçsiz antibiyotik kullanımı oluyor ki ülkemizde %50'lere varan oranlarda direnç olduğu için artık bu tedaviyi kullanamıyoruz. Ülkemizde kullanılmaması önerilmekte kılavuzlarca.
Fayda etmiyor.
Bizim de zaten klinik pratiğimiz o yöndeydi. Fayda etmiyor maalesef. O yüzden artık dörtlü tedavi denen bir tedavimiz, birinci basamak tedavimiz nedir? Tetrasiklin denen bir antibiyotimiz var. Metronidazol denen yine bir antibiyotimiz var. Bizmut denen yine bakteri estetik bir ajan var. Ve yanına mide koruyucu veriyoruz. Bu antibiyotikler biraz büyük abdest renginde koyulaşma, ağızda metalik tat vesaire yapabilirler. Tetrasiklin dediğimiz ilacı özellikle bol suyla hastaların içmesi gerekir. Çünkü o da yemek borusunda tahriş yapabiliyor. Ama bu neticede bir antibiyotik tedavisi, bir enfeksiyon tedavisi olduğu için kompliyans oranı çok yüksek olmalı. Yani tedavi uyumu hastanın mutlaka iyi olmalı. Tedavinin yarıda kalması antibiyotiklerle neden olacak ve tedavinin başarısız olması neden olacaktır. O yüzden doktorların önerilerine uyup ilaçlarını düzgün şekilde kullanmaları önemli. Doğru. Yine bu tedaviye rağmen başarılı olmayan olgularda bizim ardışık tedavi veya kurtarma tedavisi dediğimiz ayrı yine antibiyotikli tedavi modalitelerimiz de var.
Evet, peki neler yapmayalım midemiz için?
Midemiz için şunu söyleyeyim yani ülser için bağımsız risk faktörleri çalışmalarda araştırılmış ve ortaya çıkan iki önemli madde var. Biri sigara, diğeri ise nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları kullanırken eğer kullanmak zorundaysak, zorunluysak, romatolog, romatolojik hastalığı olan oğullar mesela mutlaka nonsteroid antiinflamatuvar kullanmak zorundalar. Annemden biliyorum.
Yapamıyorum. Ya da bel ağrısı. Evet. Ya da. Değil mi? Bel ağrısı, diş ağrısı, baş ağrısı içinden çok sık kullanılıyor.
Evet. Ağrı kesiciler.
Bu olguların eğer önceden bilinen bir ülser veya kanama hikayesi varsa, endoskopide ülser saptandıysa mutlaka mide koruyucuyla bunları kullanmaları lazım. Veya birden fazla ağrı kesici kullanıyorsa bu tür ağrı kesicileri veya yanında bir kan sulandırıcı ilaç veya ağrı kesici kullanıyorsa yine bu olgularda mutlaka beraberinde bir mide koruyucu kullanmak gerekir. Sigara için söyleyecek bir şey yok. Kesilmesi gerekir.
Hiçbir şey söyleme gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Güzel bilgiler verdiniz. Yine kafamızda bir sürü sorular oluştu. Eminim ki birçok dinleyicimizin, dostumuzun da sorularına cevap olduk. Onların İnşallah. Yerine de sorular sorduk. En kısa zamanda başka konularla tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Doçent Doktor İsmail Hakkı Kalkan, gastroenteroloji uzmanımız sorularımıza cevap verdi. Gastrit ülseri helikobakter yani helikopteri konuştuk az önce. Biz şimdi kısa bir ara vereceğiz hemen ardından. Bu hafta biliyorsunuz 18-24 Mart haftası ülkemizde yaşlara saygı haftası. Geriatri yani biz de yaşlılık hastalıklarını birazdan konuşacağız. Profesör Doktor Hüseyin Doruk geriatri uzmanımız burada olacak ve sorularımıza cevap verecek. Sizin de varsa merak ettikleriniz şimdiden bize yazmaya başlayabilirsiniz. radyodoktor@trt.net.tr ya da sosyal medyadan Radyo Doktor hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Birazdan burada olacağız. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim.
Yabancısın sanki geçtiğim sokaklara, tozlu çapraşık yollara. Geçerken yanımdan o an tanımadın beni, hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim en az senin kadar. İnan ki her yaşın bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla, benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakarsan geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Duygularla beslenen, belki yaşadık biz çok erken. Bir dönem gelir ömür boyu özlenen, her anı canım seninle geçen. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme, artık mutlusun. Saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın diye. Saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmazsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzellik var.
Şarkı aldı götürdü bizi uzaklara. Her yaşın bir güzelliği var. Çok da böyle konumuzun üzerine derler ya cuk diye oldu. Her yaşın bir güzelliği var. Peki bu yaş güzelliğini nasıl sağlamamız gerekiyor? Bununla ilgili tabii soracağız sorularımızı. Profesör Doktor Hüseyin Doruk canlı yayın konuğumuz, geriatri uzmanımız. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Bu hafta yaşlara saygı haftası.
Evet.
O yüzden Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili sürekli açıklamalar yapıyor. 65 yaş üstünü artık yaşlı olarak kabul ediyoruz.
Evet.
Şimdi önce ben bunu bir sormak istiyorum.
Neden?
Yani niye bence, 60, niye 65?
Bence 70 olmalı.
Yani 75 o yaşlılık değil.
Şimdi yaşlılık tanımı değil. Önceki o yaş alma. Yaş alma sınırı evet. 65. Oradan şimdi tabii insan doğuyor, büyüyor, gelişiyor, yetişiyor. Fakat aynı yaşta olup da birbirinden farklı bir yerde. Yani 70 yaşında konuşacak olursak, yani 70 yaşında tamamen sağlıklı, bütün günlük aktivitelerini yerine getiren bir yaşlı yanında 65 yaşında olup birçok kronik hastalığı olup, hı hı, bağımlı insanlar olduğu için belli bir yaş sınırı koyamamışlar. Sonra ne yapalım demişler işte Dünya Sağlık Örgütü. Demişler ki Batı toplumlarında kişinin emekli olduğu yaş 65. Hı. Ve 65 yaşın çıkma sebebi o. Yani Batı'da insanların emekliliğe hak kazandığı yaş 65 olduğu için bizim de yaş alma sınırımız 65 oldu.
O yüzden 65. Evet. Yoksa aslında yok, yaşlı değiliz.
Yok değiliz kesinlikle.
Yani yaş almamışız.
Aslında evet, çalışabildiğimiz sürece galiba yaşlı kabul etmiyoruz değil mi?
Yani tabii o da öyle. Biraz aktif da öyle yaşlanma, bir şey. Evet, başarılı yaşlanma.
Başarılı yaşlanma. Geçiyor. Aslında kilit, evet, kilit kelime o aslında. Başarılı,
evet, sağlıklı değil, başarılı yaşlanma.
Başarılı yaşlanma. Peki başarılı yaşlanmayı nasıl tanımlayacağız? Önce onu söyleyeyim. Başarılı nasıl yaşlanılır?
Vallahi şimdi başarılı yaşlanmanın en basit örneği benim şey, her şeyin fazlasından kaçacağız. Yani hayatımız boyunca bilinçli hale geldikten sonra her şeyin fazlası zarar deyip dengeli bir yaşam sunmak. Burada tabii işin içine beslenme giriyor, uyku giriyor, işte stres giriyor, egzersiz, hobiler, yani sosyal aktivite ve tabii bizim açımdan tıp doktoru olduğumuz için düzenli sağlık kontrolleri geliyor. Bunları düzenli bir şekilde yaparsak veyahut da kendi kişiliğimize uygun bir şekilde planlarsak başarılı yaşlanma elimizde.
Peki yaşla beraber görülme sıklığı artan hastalıklar var mı? Yani evet, 70'ine geldiğimizde bizi neler bekliyor?
Şimdi şöyle, bizim 65 yaş nüfusta bazı hastalıklar daha sık görülüyor. Bunun en tipik örneği hipertansiyon. Hı hı. Ve %70'in üzerinde. Yine yaşlılarımızda daha sık görülen işte diyabetes mellitus, özellikle tip 2 diyabet. Bu da son yapılan, ülkemizde yapılan bir TURDEP çalışmasında 3 yaşlımızdan biri diyabetik. Yani bu kadar yüksek
çok
sıklıkta.
Yüksek,
evet. Onun dışında işte diğer kalp hastalıkları, romatizmal hastalıklar, işte mide bağırsak hastalıkları artı bizim geriatrik sendromlar dediğimiz hastalıklar sıklığı yaşla beraber artmakta.
Kemik erimesi de galiba.
Tabii
öyle.
Romatizmal hastalıkların içinde o da var, kemik erimesi. Ve daha popüler vaktimizde sarkopeni. Kas erimesi. Şimdi en popüler olan o.
Şu an gündemde
ömür
olan
uzadığı
konu.
Zaman değil
evet,
mi?
Evet,
ömür
evet,
uzaması.
Sarkopeni.
Beraber.
Kas yetmiyor buna.
Yani yok, biz kas yetiyor. İşte işin güzel tarafı da o. Biz bunun farkında değiliz. Yani biz yaşlandık, köşemizde oturalım, hareket etmeyelim dediğimiz zaman kaslar eriyor.
Biz kendimiz ama kaybediyoruz.
Tabii. Yani kemik erimesi gibi değil. Yani kas erimesi varsa bir hasta %100'e yakın eski formuna ulaşabilir. Yani bunun iyi bir tedaviyle.
Bu egzersiz dediğimiz zaman tabii hani yaşlılarda siz daha hakimsiniz. Ben tabii anneannelerimize, annelerimize işte kalk bir spor yap dediğim zaman ne yapacağım diyor.
Evet.
Bu yaştan sonra ne yapabilirim diyor.
Bu yaştan sonra evladım ne yapayım
yani ben? Yani ben görmüyor musun lobaya zor gidiyorum diyor.
Evet, işte
egzersiz olarak değil mi? Tipik ne olur. Önerebiliriz? Şimdi nasıl şöyle, yaşamalılar?
Yani bizim şeyimiz egzersiz deyince yürüyüş. Yani her şeyin fazlası zarardan. Hı-hı. Mesela dünyanın önerdiği. Bugün her gün yürüme parkurunda ama yani yürüyüşe çıkayım alışverişte yapayım değil. Bir yürüyüş parkurunda yarım saat yürüyüş. İki yüzme. Yani imkanlar dahilinde haftada 3-4 kere yine 45 dakika yüzme şeklinde. Hı hı. Şimdi yürüyüşün faydası şu. Birincisi dediğim gibi aerobik egzersiz yani direnç oluşturmadan yapılan bir egzersiz. Hem kasların gücünü devam ettirtiyor. İkincisi kemik erimesini engelliyor ve üçüncüsü de dünyanın bugün gördüğü ve kabul ettiği antidepresan etkisi var. Depresyona gibi yani beyninizi boşaltmanızı sağlıyor. O bakımdan yani egzersiz deyince benim önerim güzel yürüyüş, forma ulaştıktan sonra tempoyu arttırmak. Koşmak demiyorum.
Yürümek. Aslında spor bir alışkanlık diyoruz biz bütün programlarda değil mi? Demek ki emekli olmadan önce kendimizi de yürüyüşe hazırlayarak emekli olalım. Madem 65 yaş onu çünkü emekli olduğumuz zaman da devam ettirmemiz gerekiyormuş.
Evet.
Bunu da öğrenmiş olduk.
Peki beslenmede nelere dikkat etmek lazım?
Şimdi beslenmede aslında normal bir bireyden bir farkı yok yaşlı beslenmenin ama bazı bir özellikler var. Özellikle işte biraz evvel bahsettik protein kaybı yaşlarda daha fazla oluyor bu kas erimesine bağlı olarak. Bizim önerimiz eğer sağlıklı bir yaşlıysa proteini biraz daha yüksek bir beslenme. Zaten bu diyet olayında veyahut da beslenmede belli oranlar var. İşte günlük beslenmenin işte %55-60'ı karbonhidrattan olacak, işte %20-30'u yağlardan olacak, işte %15-20'si proteinlerden olacak şeklinde. Benim beslenme ile ilgili yani sende şu hastalık var bunu yeme gibi bir şeyim yoktur. Yani hekimlik hayatımda hastanın durumuna göre beslenmede her şey serbest. Yani benim öyle bir şeyim yasağım yoktur. Yani değişik çalışmalar yapılmış işte Akdeniz tipi beslenme şey beslenme şeklinde ama bu beslenme çeşitlerinin faydası veya zararı kişinin genetik yapısına da göre de değiştiği için. Yani bizim kendi gözlemlerimizde o bakımdan her şeyden kararınca yemek serbest. Özellikle yani burada kırmızı ete özellikle vurgulamak istiyorum. Zamanında kolesterol yükseltiyor diye kimse kırmızı et yemedi. Ondan sonra B12 vitaminleri çöktü. Çünkü bir numaralı depo dünyada en kaliteli B12 kırmızı ette var. Ben bunu ilk programlarda söylemiştim. Böyle telefonlar kilitlenmişti. Yani kırmızı et yenecek. Çünkü yapılan çalıştırmalar Amerika üzerinden yapılıyor. Yani Amerika'da ortalama bir kişinin yıllık tükettiği 150-160 kilo kırmızı et. Bizim ülkemizde 10-15 kilo. Şimdi bu durumda niye kırmızı et yemeyelim?
Bizim kısacak bir durumumuz yok yani.
Yok her şey serbest.
Aksine biz az bile yiyoruz.
Az yiyoruz, çok az yiyoruz.
Yaşlanınca vitamin eksikliklerini görüyor muyuz yaşla beraber?
Çok, çok, çok sık, çok sık. Yani şimdi yaşlanmada özellikle yani bizim kendi bölümümüzde de en sık gördüğümüz B12 eksikliği ve D vitamini eksikliği. Ve de bunlara beraber çalışan folik asit, folat. Yani bunları eksikliğini çok sık görüyoruz. Ve bunlar da işte birçok işte özellikle mesela bir B12 eksikliğini, folat eksikliğini mesela demans sebebi. Yani unutkanlığın en büyük sebebi onlar. Yani onları tedavi ettiğim zaman bunlar geri dönüşen demans işte sebepleri arasına geliyor.
Yani beslenmemiz yeterli olsa bile yaşlının ya da beslenmesi yeterli olsa bile bunu görebiliyoruz. O zaman burada asıl hani düzenli sağlık kontrolü kesinlikle sebeplerinden bir tanesi tabii de bu galiba değil
tabii
mi?
Tabii şimdi şöyle. Yani Dünya Sağlık Örgütü de bunu öneriyor. 45 yaşından sonra düzenli sağlık kontrolleri ve bununla ilgili olarak da bazı şeyler var, öneriler var. Bu her ülkenin değişik önerileri oluyor. Yani kabaca şu bahsedeyim. Mesela diyorlar ki 45 yaşından sonra tansiyonun normal olsa bile yılda en az bir kere ölçtür. Yani bu çok böyle şey ama ondan sonra işte kolesterol yüksekliği önemli bir kalp hastalığı riski olduğu için diyorlar ki kolesterolü normalse 45 yaşından sonra 5 yılda bir ölçtürtün. İşte bayanları ele alacak olursak dünyadaki en sık kanserlerden biri meme kanseri. Diyorlar ki işte 65 yaşına kadar 2 yılda bir duruma göre yılda bir mamografi artı meme muayenesi yaptırtın. İşte yine kalın bağırsak kanserleri sık görülüyor. İşte gaytada gizli kan testi yaptırtın. Tabii bunları
çok var. Beraber.
Mesela tiroid hastalıkları gibi. Yani bunların hepsinin bir şeyi var, algoritması var. Yani bize mesela geldiği zaman biz bu hastaları rutin olarak uyguluyoruz. Yani kimsenin aklına gelmeyen şeyler. Mesela dediğim gibi D vitamini, B12'si, işte folik asiti, dediğim gibi bu tetikten gaytada gizli kanın hepsini yapıyoruz. Artı tabii bizim yaşları değerlendirmede biz sadece tıbbi değerlendirmiyoruz. Onu da vurgulamak isterim. Çünkü yaşlıyı biz bir bütün olarak görüyoruz. Yani ben hekim olarak onu yapayım, bunu yapayım değil. Biz bir ekiple beraber, bu ekibimiz içinde işte sekreteri, hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, psikoloğu hepsi var. Herkes kendi açısından değerlendiriliyor. Yani biz bir yaşlı bireyi tıbbi olarak, psikolojik olarak, sosyolojik olarak, çevresel, ailesel olarak değerlendiriyoruz. Bu tahlillerle beraber de önümüze her şey geldiği zaman, yani çok basit bir sebep, mesela hastayı depresyona sokmuş, bunu tespit ediyoruz. Ve hatta Alzheimer gibi hastalıkların önceden anlamı, yani bir Alzheimer'a geçiş dönemi var, onu çok önceden anlamamızı sağlıyor. Bunun ismine de biz çok yönlü geriatrik değerlendirme diyoruz.
Peki hiçbir şikayeti olmasa bile ne sıklıkta bir geriatri uzmanını görmeli yaşlıların?
Şimdi şöyle, hiçbir şikayeti olmasa bile şöyle, biz ilk, yani dedim, sağlam yaşlı geldiği zaman bütün bu ayrıntılı bakıyoruz. Ve ondan sonra en az yılda bir kere görmek istiyoruz. Bunu görme sebebimiz de şu. Biz bu değerlendirmeyi yaparken mesela hastanın günlük aktivitelerimizle bakıyoruz. Yani çok basit, banyosu, tuvaleti, giyinmesi gibi. Ya da işte daha komplikesi, işte banka işlemleri, alışveriş gibi. Mesela bunları düzenli olarak kontrol ettiğimiz için yılda bir çok basit bir şey. Mesela banyosunu yaparken işte kızı diyor ki ya annem banyosunu yapıyordu ama işte bu sefer girmiş saçını yıkamadan çıkmış. Bu bize alarm semptom oluyor. Ya da babası bankaya gitti işte fatura yatırmaya, para çekip gelmiş. İşte bu erken tanı bazı hastalığın anlamamızı sağlıyor. Özellikle işte Alzheimer için konuşacaksak. Çünkü Alzheimer hastalığı da kendine özel bir hastalık.
Çok özel aslında hastalık. Tabii onu da sormak istiyorum. Demans, Alzheimer gibi hastalıkların oranları arttı mı ya da ömür mü uzadı? Onun için mi daha çok daha sık görüyoruz, onu da bilmiyorum ama.
Şimdi şöyle.
Nerede yanlış yapıyoruz?
Ya da şimdi, nasıl anlayacağız bunların bizim hayatımızda, ailemizde olduğunu, ipuçları neler?
Evet, şimdi bu ipuçlarıyla ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim dediğim gibi dahili uzmanıyız. Üzerine geriatrik tas yapıyoruz ve bizim yaşlarda daha sık görülen hastalıklara biz geriatrik sendromlar diyoruz. Bunlardan en önemlisi demans, depresyon, bir de delirium. Bunun dışında idrar kaçırma, işte beslenme bozuklukları, çoklu ilaç kullanımı, ondan sonra düşmeler. İşte sarkopenin daha böyle spesifik çalıştığımız alanlar. Şimdi kabaca Alzheimer'dan konuşacak olursak 2015 yılında Dünya Alzheimer Forumu son durumu yayınladı dünyada. Şöyle biraz rakam vereyim isterseniz. Her yıl 10 milyon yeni vaka oluşuyor. Bunu zamana vurduğumuz zaman hani 3.2 saniyede bir yeni bir vaka oluşuyor dünyada.
Çok fazla değil mi?
Evet. Dünyada şu anda 50 milyon Alzheimer var. Ve ülkemizde de gelecek olursak bizim ülkemizde de 500 bin Alzheimer'lı var. Fakat bunların sadece 75 bin doktora gidiyor şu anda.
Yani bilmiyor.
Iceberg'in biz üst tarafındayız. Alt tarafında da daha yani 8 kat daha bir Alzheimer hastası var. Ve bu durumun farkında değiller. İşte bizim bu geriatrik değerlendirmenin en büyük özelliği erken dönemde bunları yakalayabiliyoruz. Maliyete gelecek olursak 2015 yılının maliyeti dünyaya 818 milyar dolar. Bu yıl beklenen maliyet 2018 1 trilyon dolar. 2030 2 trilyon dolar. Yani bu ekonomiye vurduğun zaman Google'ın şeyini geçiyor. Bütçesini geçiyor dünyada.
Peki erken tanı koyduğumuz zaman tedavide yapılabilecekler var mı? Hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor mu?
Tabii. Şimdi şöyle, Alzheimer hastalığına bir geçiş dönemi var. Biz buna hafif kognitif bozukluk diyoruz. Orada biz tanıyoruz işte. Yani yaşlılığın getirdiği unutkanlık, hafif kognitif bozukluk ve Alzheimer. İşte biz bu ayrıntılı değerlendirmemizde bu hafif kognitif bozukluğu yakalarsak hastanın diye yaşam süresini en az 2 yıl uzatıyoruz. Çünkü Alzheimer hastasına tanı konduktan sonra ortalama yaşam 4'te 12 yıl arası. Bu da erken tanırsak dediğim gibi 2 yıla kadar yaşamı uzatabiliyoruz. Harika. Çünkü tedavisi yok hastalığın.
Peki buna hiç hasta olmamak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Mesela B vitamini dedik, önemli dediniz demansta.
Evet. Önlem alma.
Önlem almak için ya da işte ne bileyim ne yaparsak. İşte bulmadığı da çözmekten çok bahsettiler. Evet. Hani bunun gerçekte bilimsel bir tarafı var mıdır?
Var. Onu da sorayım. Şimdi şöyle, tabii Alzheimer hastalığı için risk faktörleri var. Bu risk faktörlerinin en büyük şeyi genetik. Yani genetik olarak varsa ailede daha risk oluyor. Bayanlar şanssız. Bayanlara daha sık düşüyor. Ama esas önemli olan eğitim düzeyinin düşük olması. Yani eğitim seviyesi düşük olanlarda daha sık görülüyor. Zaten dünyada da Alzheimer patlaması gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde olacak. Yani bu bekleniyor.
O bakımdan eğitim şart.
Eğitim şart. Öneri de şu, beyni çalıştırmak. Yani bu çalıştırma her şeyde olabilir. Önemli olan bu beyin hücrelerinin birbirleriyle işte bağlantısı dedim, sinapsların sayısını arttırmak üzerine kurulu. Buna nasıl arttı? Dediğim gibi bulmaca çözme bunların bir şeyi. Ama şöyle ben basit bir örnek vereyim, yapabilen olursa. Bebek gibi olun diyorlar. Beşliğinizi açın. Nasıl bir bebeği düşünün? Yani bir şey görüyor işte yakalıyor, kokluyor, tadıyor. Bir yer sesi buluyor, kulağını kabartıyor. Onu beş duyu açarsak işte bu sinapslar daha çabuk oluyormuş birbirleriyle. Bir de ikinci bir olay da ters elinizi kullanın diyorlar. Yani yine aynı şekilde mesela sağ elinizi kullanınlar, sol elin daha yüklensin gibi. Böyle değişik yaklaşımlar var.
Evet, bunlar aslında alışkanlık değişimlerinde de çok kullanılan teknikler bunlar. Onlarda da kullanılıyor. Aslında dediğim gibi beyin çalıştırmak amaç.
Evet.
Her zaman gittiğin yoldan gitme işe, farklı bir yoldan git.
Kesinlikle.
Gibi. Ya da evet. Çantayı sağ eline taşıyorsan sol eline taşı.
Evet.
Ya da işte karıştırıyorsan çayı karıştırırken ters elinle karıştır.
Aynen.
Topa sol ayağınla vuruyorsan sağ ayağınla vur gibi bunu aslında ters tarafa ya da yön değiştirerek çalıştırmayı öğretmek beyni de çalıştıracak. Bu da haliyle bizi daha aktif hale getirecek. Evet. Ama çalışmayı bırakmamak da önemli.
Kesinlikle yani.
Bizde yapılan hatalardan birisi de bu. İşte bu kenara çekilme.
Evet.
Ben işte 30 sene çalıştım. Artık bundan sonra keyfime bakacağım. Tamam, keyfine bak. Kimse sana keyfine bakma demiyor. Evet. Ama çalıştır kendini. Vücudun çalışsın, beynin çalışsın.
Siz zaten bize hobi edinmeyi onun için öneriyorsunuz. Evet, yani bu hobi her türlü şey olur. Yani burada bir genel isim kullanıldı ama yani bu güzel sanatlarla ilgilenmek olur. Her müzikle şey ilgilenmek olur. İşte tasavvuf olaylar olabilir. Yani muhakkak bir hobi edip o sosyalliğimizi korumak lazım. Evet. Çünkü sizin gibi evde sosyal izolasyon yani evine kapananlarda hastalık zaten daha fazla görülüyor.
İster istemez kendilerine sosyal olanlara daha az.
Kesinlikle.
Ama zaten yaş gereği hani emeklilik yaşı diyoruz ya yani evet. Emekli oluyorsanız bir şekilde eve çekiliyorsunuz. Günlük o her gün sosyalizasyonunuz ister istemez azalıyor. Orada gerçekten hani spor hobi ya da işte bir şekilde kendinizi aslında hep şey deriz ya kendinizin gerekli olduğunuzda ya da bir iş yaptığınızda bir şey için faydalı olduğunuza inanma duygusu vardır ya aslında depresyondan da bir parça uzaklaştırır hepimizi.
Doğru.
O grupta sanırım bu konuda da bir sıkıntı oluyor. Biz şey yapabilir miyiz acaba? Bu yaşlıların yakınları olarak onlara bu anlamda destek olabilir miyiz?
Şimdi yaşlılarında tabii burada güzel vurgular. Mesela siz konuşurken aklıma geldi. Mesela eskiden köylerde ihtiyar meclisi vardı.
Evet.
Yani ihtiyar meclisi demek tecrübe. Yani onlar o kadar aktiflerdi ki yani... Siz oraya gidip işte tohumu soruyordunuz, toprağı soruyordunuz, işte ne bileyim sütünü soruyordunuz. Yani onlar aktif oldukları için ama işte bu teknolojinin ilerlemesiyle bizim gibi ülkelerde biraz tarım yere ihtiyaç, köy kavramı daha azaldığı için o tecrübeden faydalanma azaldı. Ve dediğiniz gibi daha çok eve kapanma gibi, sosyal hayattan çekilme gibi bizim ülkemizin maalesef öyle bir dezavantajımız var. Batı toplumlarında bu yok tabii yani emekli olduktan sonra gezmeye başlıyorlar.
Bizde işte geziyorlar. Her şeyi sonuçta maddiyata bağlıyorlar.
Yok.
Yani bizde.
Ha, yok.
Evet. Toplumsal olarak hemen bir işin para kısmına bakıyoruz.
Doğru.
Tamam yapayım da işte her şey para. Her şey ateş pahası deyip bunun arkasına saklanıyorlar. Yani evet. Bu bahane oluyor onlar için. Bunu
sağlamcı
da yapmamak.
Sağlamcı olduğumuz için.
Evet. Aman para harcamayayım. Para harcamıyoruz ama bu sefer de sağlığımızı harcıyoruz. Ya hayatımızı harcıyoruz.
Doğru.
O yüzden para harcamaktan çekinmemek lazım
i̇şte
bu
o
konuda.
O da güven. Şimdi yani mevcut tabii bugün yaşlarımızı düşündüğümüz zaman, emeklerimizi düşündüğümüz zaman yani ekonomik olarak halleri ortada.
Hı-hı.
O bakımdan bizim Türk insanının en büyük özelliği sağlamcı olmasıdır. Yani parası olsun, şey olsun, işte borçlarım
hiçbir şey olmasın, para olsun.
Yani o olsun ama borç olmasın. Yani mesele o. Yani yaşantımı idame ettirteyim evet. Şeklinde. Tabi burada devletimize çok iş düşüyor. Yani benim mesajım bu.
Evet
yani.
Yaşlılarımızın daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşlılık evet. Dönemi geçirebilmeleri evet. için maddi anlamda da çok
olması
daha, çok daha iyi şartlara sahip olmaları
aktif
lazım.
Aktif olarak da özellikle birçok alanda kullanılabilir. Çünkü çok yetişmiş, çok değerli yaşlılarımız var.
Evet.
Yani bunlar aktif olarak da yani danışman olsun başka alanlarda tabii kullanılmaya devam edilebilir.
Bunlara istihdam yaratılmalı ya da.
Kesinlikle.
Bununla
kesinlikle.
İlgili ya da
yetişmiş insan gücü.
Bu potansiyelde mevcutta yetişmiş kalifiye tecrübeli insanların mutlaka değerlendirilmesi, ülke ekonomisine tekrar geri dönüştürülmesi ya da katkıda bulunmalarını sağlamak lazım. Gerekli politikaların eminim ki çalışmaları da yapılıyordur zaten bununla ilgili.
Kesinlikle. Biz bununla ilgili de zaten Sağlık Bakanlığı'nın 2015-20 eylem planında da aktif olarak zaten geriatristler aktif rol aldık. Ve eylem planı yani şu anda Sağlık Bakanlığımızın var.
Ama bence bizim hani kişisel yapabileceklerimizi de yapalım diye düşünüyorum. Hı. Annemiz, anneannemiz işte ya da kendi yaşlılarımıza işte yemek yapımından, yemek tarifinden ya da alışveriş tercihine, torunun okuluna kadar hani sohbetlerimizi ortak edip bir şekilde fikirlerini sormak, hatırlarını sormak belki onların bu depresif duygu durumunu hafifletecektir ve kendilerini iyi hissedeceklerdir diye düşünüyorum.
Doğru.
Bir şekilde hani onların varlığını unutmayalım. Çünkü iş hayatı o kadar yoğun ki kendimiz evimizde yemek yapmaya fırsat bulamıyoruz. Artık yaşlılarımızda çekirdek aile gündeme geldiği için beraber aynı evde yaşamıyoruz. Evet. Ve günler geçiyor annelerimizi ya da anneannelerimizi, yaşlılarımızı aramayı unutuyoruz. En azından hani bu vesileyle hatırlatmış olalım. Bir hatırlarını sorup bir şekilde günlük işleyişimize dahil edelim.
Çok doğru söylüyorsunuz ama biz şimdi öbür taraftan da şeyimiz var, avantajımız var millet olarak. Biz ataerkil yapıdan geldiğimiz için biraz yine büyüklerimizi şey yapıyoruz yani sahipleniyoruz. Yani imkanlar dahil ama toplum çekirdek aile yapısına gidiyor özellikle büyük şehirlerde. Öyle onu dediğiniz gibi yaşlara hizmet verecek kurum ve kuruluşların ihtiyaç var. Yani özellikle biraz evvel devlette bahsederken bunları profesyonel bir ekiple düzenlemek ve yapmak lazım. Çünkü bunların hepsinin kendi özellikleri var, sistematiği var ve bunu yaparken de iyi bir yatırım yapmak gerekiyor. Yani yatırım deyince biraz çekiniyorlar ama dünya buraya gidiyor. Çünkü biraz evvel Alzheimer'dan da konuşup verdiğim rakamlar ortada. Bunlar eğer yatırım yapmazsanız, önlem almazsanız kat kat daha büyür bizim ülkemiz. Çünkü sağlıklı bizde maliyet analizi yok şu anda ülkemiz için konuşacak olursak.
Evet, son olarak demansı da ben ufacık sormak istiyorum.
Tamam.
Demans olduğunu nasıl anlarız bir insanın? Bunun için neleri gözlemlememiz lazım, nelere dikkat etmemiz lazım?
Şimdi yani demans dediğimiz unutkanlık işte halk arasında bir sendrom. Kişinin bilişsel fonksiyonlarında gerilemeyle karakterize ve bireyin günlük yaşam aktivitelerini yapmasındaki kayıpta giden klinik bir sendrom. Unutkanlık hastalığı. Hı hı. Bunun birçok sebebi var. Bu en büyük sebep de %60 oranında Alzheimer. Tabii bir insan yani ben unutkanım mı değil mi diye merak edebilir. Burada tabii hafıza zayıflığı olması. Ama şöyle hafızaya da şöyle örnek vereyim. Mesela uzak hafızayı herkes çok iyi bilir. Yani 20 yıl öncesinde her şeyi anlatır ama işte sabah kahvaltı ne yedin diye sorarsın bilemez. Yani onun gibi.
Yakın zaman hatırlayamam
evet,
bir.
Özellikle o önemli şeylerden biri. İkincisi iyi bilinen şeyleri yapmada zorlanma olabilir. Buradaki şey de işte kahve yaparken işte kahve makinesini çalıştırmayı unutmak normal olabilir. Ama termosu ocağın üstüne koymak anormal. Yani onun gibi
kettle,
bir örnek.
Kettle ocağın üzerine evet, koymak evet. Değiştirebilir. Evet.
Sonra önemli şeylerden biri dilde problemler. Özellikle kelime bulmakta güçlük çekebilirler. Hı-hı. Kelime kurmakta, cümle kurmakta şey yapabilirler. Yine değişik şeylerden biri yön, zaman, mekan oryantasyonu bozulabilir. Buradaki en büyük şey de yani evinin yolunu kaybetme gibi olabilir. Yani bir anda kafasının dalgınlığı şeklinde. Muhakeme yeteneği insanların bozulabilir. Soyut düşüncede sorunlar yaşayabilir. Yani atasözünü mesela anlamı farklıdır ama burada kelimeleri teker teker şeyine göre yapabilir. Tabii bizim için önemli olanlardan biri isimleri unutma. Bu önemli. İkincisi evde eşyaların yerlerini kaybetme. Tanıdık insanları karıştırmalar. Yani böyle şeyler varsa biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Alzheimer çok ters bir hastalık. Alzheimer hasta ben unutkanım diye doktora gelmez. Eğer de biraz da statü sahibi ise
evet.
Yolunu kaybeder öyle getirirler. O da orta evreye falan geliyor. O bakımdan yani bizde çoluk çocuk olanlarında yani büyüklerini değerlendirirken bu toz konduramadıkları için ama toz kondurmak gerekiyor. Alzheimer için kötü bir hastalık.
Aileye yine çok iş düşüyor burada. Bunu bir kere daha göz önünde bulunduralım. Çok güzel şeyler öğrendik. Çok önemli şeyler öğrendik. Bir de sloganınız var. Az önce konuştuk da.
Evet.
Bunu da söylememiz lazım. Yani yaşlılığın bir hastalık olmadığını unutmamak lazım. Diyor ki yaşama yıllar değil, yıllara yaşam katın.
Harika.
Yani çok güzel bir tespit var burada. Bunun bir hastalık olmadığını yaşlanmanın aslında çok doğal ve normal bir şey olduğunu, bununla ilgili herkesin üzerine düşen bazı ufak tetkikleri ya da önlemleri alarak çok daha başarılı bir yaşlılık geçirebileceğini görebiliyoruz. Tıp bu konuda aslında çok ilerledi.
Kesinlikle.
Yani imkanlar çok gerçekten iyi seviyede. Bu beraberinde insan ömrünü uzatır.
Evet.
Yani insan yaşam kalitesini arttırır. Evet. İşte sosyal mutluluğu, sosyal başarıyı arttırır. Bir sürü şeyi beraberinde arttırıyor. O yüzden aslında hem kendimiz hem ailemiz hem de toplum için herkesin bu konuda bilinçli olması, bununla ilgili gerekli çalışmalar, araştırmaları, bununla ilgili uzmanlara ya da kliniklere danışmalı ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor. Nedir? İşte az önce bahsettik. İşte nasıl kadınlar belli bir yaşın üzerine geldi mi hemen mamografi çekilmesi evet. gerekiyor artık biliyorlar. Mutlaka çekilecek. Belli bir yaşın üzerine geçtikten sonra da bir geriatrik kliniğine bir
65 yaş üstü yaşlılık, en az senede bir.
En az bir kere gidilmesi gerektiğini hayatımız içine dahil etmemiz gerekiyor. Evet, zamanımızın da artık sonuna geldik. Biz bu programı özellikle 18-24 Mart yaşlılara saygı haftası olduğu için özellikle dile getirmek istedik. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Profesör Doktor Hüseyin Doruk canlı yayın konuğumuzdu ve geriatri ile ilgili sorularımıza cevapladı. Belki de birçok kişinin hayatında değişiklik yapmasına, belki de ömrünü uzatmasına vesile oldu. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben davetinize çok teşekkür ediyorum. Biz İyi çalışmalar diliyorum.
Sağ olun. Evet, biz de zamanımızın sonuna geldik. Artık gitme zamanıdır. Çok güzel, çok keyifli bir programdı. Yine bir sürü şey öğrendik Ebru. Eminim haftaya yine birbirinden ilginç konuları ele alarak insanların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Yine güzel bir programdı. Emeği geçen herkese, yapımcımız Didem Öztaşbaşı'ya, teknik masada Nuri Göktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalımızdan da kaçırdığınız programları izleyebilirsiniz. Podcastleri Türkiyenin Sesi Radyosu.com adresinden de takip edebilirsiniz. Türkiyenin Sesi Radyosu.com, TRT TV mobil uygulaması, Radyo Doktoru sosyal medya hesaplarımız, radyodoktor@trt.net.tr e-mail adresimiz, şif 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşene dek sağlıkla kalın.
Hoşça kalın.
Ben yine çok konuştum Ebru. Bundan sonra sen yap kapanışları. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.